Ayrım 23. Şeyhülislam Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi'nin Meşrutiyet Büyük Harp ve Mütareke Günlükleri 1909-1922. Hazırlayan Ali Suat Ürgüplü. Sayfa 74. Meclis-i Vükela'da Ceza Kanunu'nun 99. maddesinin görüşülmesi. 28 Şubat 1912 Çarşamba. Çarşamba günleri toplanacak Meclis-i Vükela'da birikmiş evrakın çıkarılması kararlaştırılmış olduğundan bugün sabahleyin vasati saat 10'da meclis akdetti. Öğleden evvel Emniyet Umum Müdürü Şakir Bey ile İstanbul Polis Umum Müdürü Edip Bey tarafından tanzim olunup, Dahiliye Nezaretinden Meclis-i Vükela'ya verilerek sunulan bir layiha müzakere edildi. Asayiş ve memleketin inzibatını takviye edecek maddeler yer almaktadır. Ceza Kanunu'nun 99. madde zeylinin hükümleri uyarınca ceza verilmesini gerektiren hükümet kararlarını içermektedir. Bazı maddeler değiştirildi ve çıkarıldı. Bir madde hakkında da bu adı geçen Şakir ve Edip Beylerle müzakere etmek ve münasip bir usule bağlamak üzere bana havale ettiler. Yemek için Meclis-i Vükela bir saat kadar tatil etti. Kendilerini çağırdım, kararları aramızda tayin ettik. Meclis-i Vükela da kabul etti. İkinci celse başında bu karar verildi. Sonra Ereğli şirketi ile hükümet arasında senelerden beri mevcut olan ihtilafların hallini beyan eden itilafname Meclis-i Vükela tarafından tasvip edildi. Meclis-i Mebusan'a takdim etmek fikrindeyim. Fakat arkadaşların çoğu meclise göndermeden tatbik etmek fikrini ortaya atarak ısrar eylediler. Ben de kabul ettim. Gerçi senelerden beri devam eden müşkülat ve ihtilaflara nihayet vermek elbette memleket için hayırlıdır. Hususiyle Nail Bey'in rivayetine göre bu gibi ihtilaflar halledilmeden maliyece borçlanma imkanı yoktur. Bugünün mühim meselesi budur. Vasati saat 6'da meclise nihayet verildi. Aristidi Paşa ile hanelerimize döndük. 1 Mart 1912 Cuma. Bugün Cuma selamlığı Dolmabahçe Camii'nde icra kılındı. Padişah Hazretleri namazdan evvel huzuruna beni kabul etti. Eski Hakan Abdülhamit Han'ın evladının kullandıkları Galata'da Mehmet Ali Paşa Han'ının mahluliyetinden bahisle evkaf tarafından açılan davadan sual ettiler. Bitmediğini ve istinaf mahkemesinde görülmekte olduğunu söyledim. Ben efendilere dedim ki şeriata aykırı hiçbir şey yapamam. Evkafın hukukunu muhafaza etmek bana düşer. Ben de parasını vermedikçe evkaftan bir şey alamam buyurdu. Sonra namazı müteakip vakfiyeyi tescil ettirelim dedi. Namazın ardından başkatibin delaletiyle tekrar huzura girdim. Evkaf mahkemesi kadısı Ziya Efendi ve Şeyhülislam Nesip Efendi Hazretleri de hazırdılar. Vakfiyeyi Ziya Efendi okudu, padişah imza etti. Ben de imza ettim. Şeyhülislam ile Halit Ziya Bey başkatip şahit olarak imza koydular. Ben mütevelli tayin olundum. Padişah Hazretleri beni bu akşam yemeğe davet etti. Gece sarayda Mevlid-i Nebi okunacaktır, sen de bulun dedi. Akşam yarımda saraya gittim. Yemekten sonra padişahın huzurunda okunan Menkıbe-i Nebevi'de bulundum. Saat ezani 4 raddelerinde haneme döndüm. Sıkı yönetimin kaldırılması hakkında müzakere. 5 Mart 1912 Salı. Bugün sabahleyin Şura-i Devlet'e gittim. Emrullah Efendi, Talat Bey, Said Paşa ve benden oluşan bir komisyon toplandı. Sıkı yönetimin kaldırılması ve bir af ilanı hakkında müzakere cereyan etti. Affın genel veya özel olmasına dair hayli konuşuldu. Neticede umumi af Meclis-i Mebusan'ın kararına bağlı olarak şimdilik ertelenmelidir. siyasi mahkumlarla idareten uzaklaştırılanlardan bir kısmını af ile yetinelim. Meclisin açılışından bir hafta önce de sıkı yönetimi kaldıralım. Yolunda kararlaştırıldı. Saat vasati 12 dağıldık. Emrullah Efendi ile Marif Nezaretine gittik. Sadrazam tarafından bir gün evvel garip bir tezkere almıştık. Bunun üzerine özel surette toplanıyorduk. Sadrazam tezkeresinde özetle şöyle diyor: Leşki Piskoposluğuna seçilen bir rahibin memuriyetinin tasdiki için icap eden beraatın elde edilmesi için Avusturya sefirinin müracaatı üzerine Hariciye Nazırı Asım Bey bir tezkere yazıyor. Sefirin Osmanlı şubesinden olan Katolik rahiplerini de himayeye yetkisi var mıdır? Bu husustaki dosyayı ikinize gönderiyorum. Tetkik ederek bir rapor yazınız. Bu hal meşrutiyetle yönetilen devletlerde geçerli olan hallerdendir. Vükela arasından birkaç zat seçilerek bir mühim meselenin tetkiki için raportör tayin olunurlar. Dedikten sonra Kamil Paşa'nın 308'deki sadaretinin 1892, Avusturya sefirlerinin Memaliki Osmaniye'deki Katolik ruhbanının himayesine dair olan bir tezkeresiyle o zamanki Meclis-i Vükela mazbatasına dikkatimizi çekiyor ve bunun mukavele ahitlerine uygun şekilde tetkik ve hallini ilave ediyordu. Sadrazam Hariciye Nazırını sevmez. Gerek Emrullah Efendi'nin ve gerek benim de Hariciye Nazırına muhabbetimiz yoktur. Bu işe bizim memur edilmemizin sebebi, bizim iktidarımıza itimattan ziyade aradaki şu çekememezlik olsa gerektir. Kim bilir bundan maksadı bizim Hariciye Nazırının hatırına riayet etmeyerek, işi olduğu gibi dolandırmadan ve sert bir lisanla yazacağımızı tahmin ederek Harbiye Nazırını istifaya mecbur etmektir. Yoksa mücerret bir iyi niyet eseri olarak mı bize havale ediyor? Her neyse bu iki şık hakkında Emrullah Efendi ile biraz düşündük. Hiçbir hususi hisse tabi olmayarak işi tetkik ve arz etmeyi kararlaştırdık. Evrakı birer birer okumaya başladık. İki saat devam etti. Meselenin mahiyeti anlaşıldı. Müzakerenin kalanını yarın toplanacak Meclis-i Vükela'nın öğle yemeği tatiline erteleyerek ayrıldık. Oradan Evkaf'a geldim. Mimar Kemal'i çağırttım. Sultan Hamamı'nda Vani Medresesi yerine inşa edilmekte olan birinci vakıf anı ve dün geceki yangınına dair tafsilat istedim. Yangının kasıtlı olması ihtimali görülüyordu. Müdde-umumiye telefonla haber verdim. Dipnot, Müdde-umumi savcı. Meseleye dikkatini çektim. Müteahhit Marco'nun bugün bir dilekçesi olduğunu söyledi. Getirttim, okudum. Hülasası, bu yangından doğan zarar ve hasar külliyen bize aittir. Evvelce kararlaştırılan şartlarla yeniden inşaya hazırım, ancak inşaat müddeti kâfi olmadığından uzatılmasını rica ederim. Bu yoldadır. Bittabi kabul ettim ve bu yangına pek üzüldüm. Rusya'nın Osmanlı siyaseti. 17 Mart 1912 Pazar. Sabahleyin Mektebi Kudat'tan arabayla Evkaf'a gittim. Temyiz Mahkemesi azasından Kayserili Hamdi Efendi beraberdi. Yolda Anadolu ıslahatına gidersem beraber gitmemizi teklif ettim. Esasen reddetmemekle beraber müzakere ve etraflıca düşünmeye muhtaç olduğunu söyledi ve birlikte Evkaf Nezaretine geldik. Orada da hayli müzakereden sonra bir iki gün düşünmek üzere ayrıldı. Ben oradan vasati saat yarımda Babali'ye gittim. Meclis-i Vükela'da bulundum. Akşam saat 7'ye kadar devam etti. Bugünün en mühim meselesi Petersburg sefiri Turhan Paşa'dan gelen telgraftı. Bunda Rusya Hariciye Nazırı'nın Düveli Muazzama'ya müracaatla Trablusgarp Muharebesi'ne bir netice vermek üzere İtalya'nın fikir ve emelini yokladığı ve Osmanlı Devleti'nin de kendi hukukunun muhafazasını Düveli Muazzama'ya terk etmesinin lazım geleceğini, Harciye Nazırı'nın beyan ve ifade eylediğini anlattıktan sonra Turhan Paşa şu halin ve bu sözlerin tarafsızlık şiarına uygun olmadığı cevabını verdiğini bildiriyor. Dipnot: Düveli Muazzama, Büyük Devletler 19. yüzyılın ortasından Birinci Dünya Savaşı'na kadar 1914, İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, Macaristan, Rusya ve İtalya'ya verilen isim. Bundan başka Rusya'da bulunan Şehbenderlerden ve Erzurum valisinden Vali Emin Bey gelen şifreli telgrafnamelerde Rusya devletinin Osmanlı hududunda askeri tertibatta bulunduğu bildiriliyordu. Kafkasya'da askeri hazırlıklarda bulunduğu bundan bir hafta önce Turhan Paşa tarafından Rusya Harciye Nazırı Sazonov'a sorulmuştu. Aldığı cevap bunların sırf sıradan askeri tertibattan ibaret olduğu ve Osmanlı Devleti'ne karşı Rusya'nın hiçbir fikir ve emeli bulunmadığı kat'i bir lisanla ifade edilmiş, iki defa sizi namusumla temin ederim diyerek bu ifadesini teyit eylemiştir. Sazonov'un namusuyla temin etmek istemesi pek gariptir. Bugün Harciye Nazırı'na gelen telgrafnameler de hep Rusya'nın asker yığdığını teyit ediyordu. Bir de Rusya sefiri Çarikov'un İstanbul'dan çekilmesi ve aynı tarihte Roma'nın da sefirini geriye alması pek manidar gibi görülüyor. Bugünlerde Rusya politikasında mühim değişiklik olduğu görülmektedir. Ancak bunlar İtalya menfaatlerini temin etmek için gizli bir ittifaka mı dayanmaktadır veya boğazların Rus gemilerine açık bulunması esasına dayanarak bundan 4-5 ay önce Çarikov'un Baba Ali'ye verdiği bir itilaf teklifinin kabul edilmemesinden husule gelen güceniklik neticesi midir? Herhalde Osmanlı Devleti için zararlı bir fikir ve tasavvur olduğu anlaşılıyor. Bundan 4-5 ay önce bir gece Baba Ali'de Sadrazam Sait Paşa ile o vakit Marif Nazırı Abdurrahman Efendi ve Harciye Nazırı Asım Bey ve ben bulunuyorduk. Sadrazam Rusya sefirinin verdiği kağıdı okudu. Bunda diyor ki, devletimin haberi yoktur. Ben kendi düşüncem olarak teklif ediyorum. Eğer siz de kabul ederseniz devletime yazayım. İki devlet arasında bir itilaf usule gelsin. Esası şudur, bence uygundur. Karadeniz, İstanbul Boğazı ile Akdeniz, Çanakkale Boğazı, Rusya savaş gemilerine açık tutulsun. Buna mukabil Rusya devleti de Osmanlı devletine daima dostluk göstersin ve iki Boğaz havalisinde fiilen size yardım göstersin ve Balkan hükümetlerine de nasihatte bulunsun. Şu teklif sefirin kendiliğinden olamaz. Bit tabi devletinden telakki etmiş olduğunda şüphe yoktur. Bundan dolayı dördümüzü düşündürdü ve gayet mahrem tutulması lazım gelen kağıdı Sadrazam'la Harciye Nazırı bir zarf içine koyarak üzerini mühürleyip imza ederek Sadrazam Müsteşarı Adil Bey'e muhafaza için verdiler. Hala onun nezdindedir. Bunun üzerinden iki hafta geçmişti. Rusya Harciye Nazırı'ndan aldığı emir üzerine sefir teklifi tekrar etti. Artık buna karşı sessiz kalmak imkansızdı. Vükela arasında etraflıca düşünüldü. Mahremane olarak İngiltere bundan haberdar edilmekle beraber bundan malumatı olup olmadığı sefirimiz Tevfik Paşa vasıtasıyla İngiltere Devleti'nden soruldu ve Rusya'ya tabii olumlu cevap verilemedi. İngiltere'den gelen cevap, Rusya'nın bu teklifinden katiyen haberleri olmadığını ve böyle şeyin olamayacağını ifade ediyordu. Bundan sonra Rusya da bugüne kadar sessiz kalmıştır. Rusya'nın bizim hakkımızdaki fikir ve emeli malumdur. Fırsat bulunca bizim zararımıza hareket edeceğine şüphe yoktur. Cenab-ı Hak memleketimizi muhafaza buyursun. Fethiye Medresesi'nin tamiri ve yeniden açılışı. 18 Mart 1912 Pazartesi. Sabahleyin saat 9'da Evkaf Nezaretine gittim. 10.30'da oradan eski Şeyhülislam Musa Kazım Efendi'nin Aksaray'da Cerrahpaşa'daki hanesine gittim. Kendisini biraz sıkıntılı buldum, sancısı olduğundan şikayet ediyordu. Geçen sene Şeyhülislam bulunduğu zamanda birlikte Çarşamba'da bulunan Fethiye Medresesi'ne gitmiş ve medresenin harap bir halde bulunduğunu görmüştük. Kendisi bu medresede tahsil etmiş ve bilahare ders vermiş olması nedeniyle medresenin yeniden tamir ve inşasını arzu ediyordu. Ben de bu arzuyu münasip buldum. Eski İstanbul mebusu Mustafa Asım Efendi de yanımızdaydı. Kararımı Evkaf Nezareti İnşaat Umum Müdürü Mimar Kemalettin Bey'e tebliğ ettim. Mümkün olduğu kadar süratli projesi yapıldı. Mimar Alaaddin Bey'e ihalesi icra kılındı. Bugün de inşaatının bitmesi hasebiyle açılış merasimi yapıldı. Cidden güzel bir tarzda inşa edilmiş, muntazam bir medresedir. Orada bulunanların hepsi takdir ettiler. Mimar Kemal'e teşekkürü borç bilirim. Oradan nezarete döndüm, vasatiyi 6'ya kadar çalıştım. Kamil Paşa'nın sadareti için padişaha baskı yapılması. 22 Mart 1912 Cuma. Selamlık resmi Beşiktaş'ta Sinan Paşa Camii'nde icra kılındı. Trablusgarp ve Bimgazi şehitleri için İttihat ve Terakki Cemiyeti Beşiktaş Kulübü tarafından bir Mevlid-i Şerif okunacağından, Padişah Hazretlerine bir sepet şeker takdim olunmuş, Seccadecibaşı Emin Bey yanıma geldi. Padişah Hazretleri tarafından ne miktar para verilmesinin münasip olacağını sordu. Ben de şeker götüren adama 1 lira veriniz kafidir dedim. 2 lira vermişler. Canım sıkıldı. Cemiyet namına padişaha bir şey takdim etmek merkez-i umuminin hakkıdır. Kulüplerin kendi kendilerine hareket etmeleri, devamı arzulanan intizamı ihlal edeceğinden başka bir nevi dilencilik gibi bir şeydir. Kulüp heyeti idaresinden birini çağırttım. Hareketlerinin münasip olmadığını anlattım. Enver Bey'in pederi Ahmet Bey'in yapmış olduğunu söylediler. O da özür dilemiş. Bu kadarla bu mesele bitti. Bundan sonra hutbe okunmasına başlanacağı sırada Debreli İbrahim namında bir meczup minbere çıktı. Elinde bir kitap olduğu halde bir şeyler söylemek istedi. Cami-i Şerif'in baş kayyumuyla başka bir sarıklı kendisini indirdiler. Kanun ve şeriat diye bazı kelimeler söylüyordu. Fakat tamamıyla ne ben ne de yanımda oturan Şeyhülislam Nesip Efendi Hazretleri anlayabildik. Sonra kendisi, şeriat ile amel olunmuyor, kanun ile amel olunuyor. Namaz caiz değildir diye bazı münasebetsiz sözler söylemiş, aldılar polis dairesine sevk ettiler. Namazdan sonra Sultan Hazretleri benimle Şeyhülislam'a, ben Mevlid-i Şerif'te kalamayacağım. Bana vekaleten ikiniz kalınız. Mevlid-i Şerif'ten sonra Balmumcu çiftliğine geliniz dedi ve baş mabeyinciye dönerek sen de kal beraber gelirsiniz buyurdu. Teşrif ettiler, biz üçümüz Mevlid-i Şerif'i dinledik. Sonunda arabalarla çiftliğe gittik, çay içtik. Sonra Şeyhülislam Efendi ile beraber huzura girdik. Huzurda ikimizden başka kimse yoktu. Bir saatten ziyade mülakat devam etti. İtalya Muharebesi'nden ve Rusya'nın bugünlerde politikasından bahsedildi. Sonra Hürriyet ve İtilaf Fırkasını yerdi. Bunlar iyi adam değildir, seçimde kazanamazlar dedi ve Vahdettin Efendi Hazretleri ile Mecid Efendi Hazretlerinin Kamil Paşa'yı sadarette memur eylemesi için yaptıkları müracaatlarını anlattı ve Mecid Efendi'nin siz bu devleti batırırsınız, haysiyetinizi muhafaza etmelisiniz. Kamil Paşa'yı sadrazam yapmalısınız ve biraz şiddet göstermelisiniz gibi sözlerinden müteessir olduğunu, sonra mebuslardan itilafçıların huzura kabulü için Vahdettin Efendi'nin müracaat etmiş olduğu ve red cevabını almış bulunduğu halde, ertesi günü eski Şeyhülislam Hüsnü Efendi ile arkadaşlarının saraya geldiklerini ve fakat kabul etmediğini anlattı. Bunu zaten o zaman işitmiştim. Tekrar söze başlayarak sonra meclis-i mebusan azasından 8-10 kişinin geldiğini ve bunları o vakit heyet-i vükela istifa etmiş bulunduğundan kabul ettiğini ve huzura girdikleri zaman başkatiple başmabeyincinin çıkmalarını teklif etmişlerse de reddeylediğini, velhasıl 31 Aralık 1911 pazar günkü hatırasını hikaye buyurduktan sonra bu adamlardan pek tiksindiğini olduğu gibi anlattılar. Bundan sonra müsaade buyurdular, köşkü gezdik, bahçeyi gördük. Arabalarımızla döndük. Şeyhülislam sadrazamın konağına gitti. Maksadı Mısır kadılığını halletmekti. Mısır hıdivi eski adliye nazırı Şükrü Efendi ile Trablus Şamlı Abdülhamit Rafii Efendi'den birinin seçimini yazmıştı. Şükrü Efendi'ye teklif edildiği halde reddeylemesinden ötürü Abdülhamit Efendi'nin tayini gerçekleşiyordu. Evvelce teklif olunan Ahmet Mahir ve Ömer Hulusi Efendilerden hiçbirini hıdiv istemiyor. Ben doğru köprüye gittim, vapurla Beykoz'a gittim. Davetli bulunduğumuz Beykozlu Hacı Mustafa Bey'in hanesinde yemek yedik. Eski Adliye Nazırı Necmettin, İstanbul Valisi İbrahim Beylerle, Kırşehir Mebusları Mahmut Mahir ve Ali Rıza Efendilerle, Çorumlu Münir Bey vardı ve yemekten sonra Hacı Mustafa Bey'i yemin ettirerek cemiyete aldık. Gece kayıkla Paşa Bahçe'ye İbrahim Bey'in hanesine İbrahim Bey'le beraber gittim. Ben orada geceyi geçirdim. Diğer arkadaşlar Beykoz'da kaldılar. 23 Mart 1912 Cumartesi. Sabahleyin vasatî 8'de Paşa Bahçe'den vapura bindik. İbrahim Bey ile Evkaf'a kadar geldik. Birkaç saat görüştük. Akşama kadar dairede meşgul oldum. Mühim bir hadise yoktur. Emrullah Efendi 40 kiliseden dönmüş, telefonla görüştüm. Benim marif nezareti vekaleti de bittabi bugün son buldu. Seçim işleri. 24 Mart 1912 Pazar. Mektebi Kudat'tan Hamdi Efendi ile beraber Evkaf'a kadar gittik. Anadolu seyahati hakkında müzakere açtık. Hamdi Efendi'nin benimle beraber gidip gitmeyeceğini sordum. Şöyle cevap ve mütalada bulundu. Emin ol ki sana karşı hissiyatım pek samimanedir. Seninle beraber Anadolu'ya gitmek hiçbir şey değildir. Başkasıyla gitmem. Fakat mütalamı arz edeyim. Evvela meclis-i mebusanın açılışından önce sen de gitme. Çünkü meclisten kabul oyu almadan, kabinenizin mevkiini anlamadan hareket etmek basirete uygun değildir. İkincisi, senin şimdiye kadar kazanmış olduğun bir iyi nam vardır. Korkarım onu kaybedersin. Pek ziyade etraflıca düşünülmeye muhtaçtır dedi. Bu esas üzerine hayli müzakere ve konuşma cereyan eyledi. Meclisin açılışından önce gitmemeye ben de karar verdim. Zaten kabine erkanı arasında ahenk yoktur. Harciye Nazırı ile benim aramda karşılıklı nefret mevcuttur. Dahiliye Nazırı Hacı Adil Bey'e de itimadım yoktur. En ziyade itimat ettiğim Talat Bey'dir. O da o namuslu çocukta gayet saftır. Onu aldatmak kadar kolay bir şey yoktur. Hacı Adil Bey'e pek aldanmıştır. Bence Talat Bey acınacak bir haldedir. Hacı Adil'den bir gün büyük bir zarar göreceği inancındayım. Geçen hatıraları, özellikle kabine teşkili sırasında cereyan eden karşılıklı görüşme ve konuşmaları bir kere tetkik edecek olsak, Hacı Adil Bey'in Dahiliye Nazırlığına gelmesi için başlıca düşünce ve sebep, mebusan seçiminde hizmetinden istifadeydi. Halbuki meclisin feshinin ardından Rumeli seyahati bahanesiyle hariciye işleri zavallı Talat'ın başına attı, bıraktı gitti. İhtimal ki meclisi mebusanın açılışına kadar gelmeyecektir. Seçimlerde umumi hizmet şöyle dursun, dolaştığı vilayetlerde bir mebus seçilmesine bile yardımcı olmadı. Rumeli heyeti ıslahiyesi ünvanı altında dolaşan bir heyetten, memleketin istifade edemeyeceğinden kesinlikle emin oldum. Bu zat gösteriş ve tantanayı seviyor. İş adamı değildir. Fakat gayet kurnazdır. Kendine gelecek mesuliyetten kaçınıyor. Şu sıralarda dahiliye nezareti işlerini idare edecek olsaydı, bit tabi fırkanın lehinde hareket edecek ve ilgisiz kalamayacaktı. Bunu gözü kesmedi. İstanbul'dan uzaklaşmanın ve yalnız nazırlık ünvanını üstlenerek işi Talat'a gördürmenin yolunu buldu. Bir cihetten de fena olmadı çünkü Talat kadar cesur olamaz ve onun kadar yapamaz. Ben bunu Hacı Adil Bey'in yüzüne de Ahmet Rıza Bey'in hanesinde söylemiştim. Arkadaşlar sözlerimin doğruluğunu sonra anlayacaklardır. Ne çare iş işten geçtikten sonra. İnşallah ben duygularımda yanılıyorum. Hacı Adil Bey başarılı olsun, memleket istifa etsin, benim onun hakkında düşünce ve duygularım bütün yanlış çıksın. İşte şöyle bir takım hissiyatın mağlubuyken benim Anadolu Heyeti Islahiyesi'nin reisliğine gitmem münasip değildi. Bunu ben de düşünüyordum. Fakat fikrimi kime söyleyeyim? Hoca Hamdi Efendi'nin görüşleri hususiyle bundan birkaç gün önce Necmettin Molla Bey'in bana hitaben, "Hayrı seni severim. Eğer Anadolu'ya mutlak gideceksen meclis-i mebusanın açılışından önce gitme. Lakin bunu benim söylediğimi diğer arkadaşlara söyleme. Sonra Necmettin sebep oldu derler," demişti. Bu yorumu beni hayli düşündürdü. Kararımı verdim. Meclis-i Vükela'da tahminen vasati saat 5'te fikrimi Talat Bey'e söyledim. Kabul etmemek istedi, sebebini sordu. "Hastayım, kanlı basurdan mustaribim," dedim. "Hakikaten öyledir. Bu sözüm de yalan değildir." Talat düşünmeye başladı. Sonra Cavit ve Nail Bey'leri söyledim. Onlar da kabul etmek istemediler. Bilahare Adliye Nazırı Memduh Bey'e söyledim. O bilakis pek âlâdır gitme. Hacı gösterişi sever bir adamdır. Rumeli'den dönünce Anadolu'ya gider dedi. Akşam oldu, Talat Bey'le beraber dahiliye nezaretine gittik. Yemek yedikten sonra Cavit'in hanesinde merkez-i umumi azasıyla toplanarak vasatıyı 12'ye kadar seçim işleriyle uğraştık. Ben 12'de ayrıldım. Beşiktaş'a haneme geldim. Bu toplantıda hazır bulunanlar Talat, Eyüp Sabri, Ömer Naci, Ahmet Nesimi, Abdullah Sabri, Ali Bey, Kemal Bey idi. Eyüp Sabri Bey'e Konya valisi Muammer Bey'den bir mektup gelmiş, bunda mebus seçilmemi münasip gördüklerini yazıyor. Başka aday bulamamışlar. Bilahare arkadaşlardan münasibi seçtirilmek üzere, şimdilik benim adaylığım merkez-i umumice kabul edildi. Muammer Bey bana aynı tarihle bir mektup yazmış. Sonra Burdur'dan istifa etmek şartıyla olumlu cevap verdim. Çünkü Niğde'den seçilirsem istifa etmek istemem, zira ecdadımın kabirleri orada, memleketim Niğde dahilinde Ürgüp'tür. 25 Mart 1912 Pazartesi. Sabahleyin vapurla köprüye, oradan arabayla Şura-i Devlet Dairesi'ne gittim. Adliye ve Marif Nazırları Şura Reisi'nin odasında toplanmışlar. Bir saat kadar Yüce Af hakkında müzakere ettik. Nihayet gerek divan-ı harpten mahkum ve gerek idareten sürgünde bulunanlardan, en kötü olanlardan 10-15 kadar şahsı istisna ederek kalanını affa karar verdik, ayrıldık. Salı günü tekrar toplanacağız. Oradan Emrullah Efendi ile beraber çıktık. O Marif'e, ben de Evkaf'a gittik. Akşama kadar nezaret işleriyle uğraştım. Vasati saat 6:30'a yakın bir zamanda evime döndüm. 27 Mart 1912 Çarşamba. Harbiye Mektebi'nden bu sene posta mülazımlık rütbesiyle çıkan 400 talebenin şehadetname verilmesi törenine davetli bulunduğumdan, ezani saat 5'te Evkaf Dairesi'nden Marif Nezaretine uğrayarak Nazır Emrullah Efendi ile beraber bir arabayla Beşiktaş'ta haneme geldik. Elbisemi değiştirdim, biraz yemek yedik, yine beraber Harbiye Mektebi'ne gittik. Bizden sonra Şeyhülislam Efendi, daha sonra diğer vükela geldiler. Nihayet Padişah Hazretleri ve onu müteakip Saltanat Veliahtı teşrif ettiler. Saat 10'da merasim bitti. Oradan hareket ettik. Emrullah Efendi Ayastefanos'taki hanesine gitmek üzere yeni cami önünde Eminönü benden ayrıldı. Ben doğru Evkaf Nezaretine gittim. Saat 1:30'a kadar uğraştım. Oradan Çorum mebusu Münir Bey'in hanesine gittim. Akşam yemeğini yedim. Oradan Merkez-i Umumi'nin toplantı yerine gittim. Vasati 12'ye kadar seçim muameleleri uğraştık. Ahmet Rıza Beyefendi ile ben ayrılıp hanelerimize döndük. 23. ayrımın sonu. Sayfa 84.